Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma günü doyum ve teknoloji haberlerini konuşmak üzere birlikteyiz. Bu hafta oldukça yağmurlu geçti ülke genelinde. Birçok yerde yağmurlar vardı. Bizim evin önünü su bastı bu arada.
Yağmur bombası atıyorlarmış diye duydum. Yani
vallahi ne bombası
bilmiyorum.
attılar bilmiyorum ama bizim evin önü yine gölet oldu. Kaç yıldır oluyor. Belediyenin hiçbir şey yaptığı yok. Çok garip bir olay. Sürekli olarak yağmur yağdığı zaman mazgallar doluyor. Ve minibüs yolunun, caddenin bir kısmı gölet haline alıyor. Arabalar böyle gemi misali.
Tamam, kaldırımdakileri ıslatacak şeye geliyor yani.
Zaten dükkanlarla kavga ediyorlar. Dükkanlar barikat kuruyorlar ki yola hani
Hızlı geçin.
dalgalarından dolayı içeri su taşımasınlar diye. Baya bir kavga falan da oldu. Bize de seyirlik çıkıyor.
Bize de her yağmurda
Bir
minik bir tsunami
karlandırmış.
oluyor
Yani ne
memlekette.
yazık ki böyle bir durum var. Teknoloji tarafına geçelim. Teknoloji tarafında ilk başlamak istediğim haber akıllı bir saatle ilgili. Şimdi diyeceksiniz ki ya akıllı saatleri neden hani hemen en başa aldın? Bana çok soru geliyor son dönemde. Çünkü popüler bir konu. İnsanlar akıllı saatlere merak sarmış durumdalar. Ve nasıl bir akıllı saat almalılar, aldıkları zaman ne işlerine yarayacak konusunda sürekli olarak soru sorup hani bilgilenmek istiyorlar. Glance isimli bir proje ise oldukça farklı bir açıdan yaklaşıyor akıllı saatlere. Çünkü herhangi bir saat akıllı hale getirmek üzere tasarlanmış bir proje bu. Cihaz o kadar güzel ki kayışa alttan bağlıyorsun Talha. Saatin normal kalmaya devam ediyor. Akıllı özellikler de kayışta yer alıyor.
Hatta saat olmasına bile gerek yok. Normal bir
Evet.
bileklik olması falan bile yeterli oluyor herhalde.
Yeterli oluyor. Şöyle iyi düşünülmüş. Şu an akıllı saatlerin hepsinde tek bir problem var. Uzun süre şarj ömrüne sahip değiller. Ekstra olarak ekranları sürekli olarak açık kalan modeller çok az. Ne oluyor, sen saate bakacaksın. Ya tuşuna basman lazım ya bileğini sallaman lazım falan ki ekranı gelsin de. Sen güneş altında görebiliyorsan o ekranı gör. Saati insanlara söyle. Saatin aslında hep açık kalması lazım.
Yani.
Bir de doğal olarak görünüşleri hala da standart saatler kadar hoş değiller. Bir aksesuar olarak kullanmaya çok da uygun değiller şu anda. Bu tip bir cihazla beraber ben daha fazla insanın akıllı teknolojilerden yararlanabileceğini düşünüyorum giyilebilir.
Zaten Kickstarter projesinde birkaç kişiye giydirip sokakta tabii bu o insanlar ne kadar daha önceden
Evet.
şartlandırılmış mı şartlandırılmamış mı bilmiyoruz ama genellikle çok rahat olduklarını vesaire falan söylemişler. Benim aklıma takılan bir nokta vardı. Bu sonuçta tam anlamıyla saate yapışan bir cihaz değil. Ve salladığında düşebilir mi acaba falan diye düşünüyorsun. Bisiklete bindikleri sahneler falan var. Keza zaten şeyi falan da algılıyor. El hareketlerini algılıyor.
Evet.
Farklı uygulamalarla birlikte sadece cep telefonuyla değil, evinizdeki akıllı telefon televizyonlarla falan da
Fare
etkileşime
olarak kullanabiliyorsunuz mesela. Enteresan bir durum var. Bir de şöyle bir şey var. Adım sayar olarak da çalışıyor. Yani sadece bir akıllı saat
geçebiliyor.
bilgi ekranı değil. Gelen mesajları göstermek, arayanı göstermenin dışında bu tip fonksiyonlara da sahip olması birçok insanın kullanmak isteyeceği bir cihaz haline getirecek onu. Şöyle bir şey var ki Kickstarter'da eğer belli bir bağış limitini aşarlarsa cihaza mikrofon ve hoparlör de ekleyeceklermiş ki telefon görüşmesi yapabilin üstünden. Şu an için telefon görüşmesini hani bileğinizi yaklaştırıp üstünden gerçekleştiremiyorsunuz. Yine telefon görüşmesi yapacağınız zaman telefonu
Telefonu
kulağınıza götürmeniz
çıkartmak gerekiyor.
gerekiyor.
Herhalde bir tek bu kısa mesajlarda vesaire falan bildirim geliyor
Evet
bize.
ya, bir de hani mesela bir telefon görüşmesini iptal etmeniz lazım. Sallayıp işte belirlediğiniz bir mesajı hemen karşı tarafa
İşte mesela
göndermesini
cuma namazındasın. Dümdüz
Mübarek sonra ara filan
ötüyor.
tarzı hani.
Hemen şöyle bir
Evet,
Allahu
namazı
Ekber
bozmadan
deyip
diye gönderebilirsiniz. Bir diğer haberimizde şimdi akıllı cihazlarda en önemli sorunlardan bir tanesi batarya. Bir türlü batarya konusunda kullanıcıları şöyle memnun edecek bir hafta gidecek telefonları göremiyoruz ama Çinli bir üreticiden enteresan bir cihaz geldi. Çinliler gerçekten bu konuda kafa yormaya başlamışlar. THL 8.6 mm kalınlığa sahip octa-core işlemcili MediaTek'in 6592 yongasından yararlanan bir telefonda 5000 mAh bir batarya kullanıyor. Ve bu 5000 mAh bataryayla 12 saate yakın film izleme, 11 saat webde gezme gibi ultrasonik süreler
Evet, hele
sunabiliyor.
bu dönemdeki mobil cihazlar göz önüne alınırsa gerçekten de ultrasonik diyebiliyoruz.
Evet, şimdi diyeceksiniz ki Çinli firma pili nereden bulmuş da geliştirmiş? Aslında firma gerçekten bu konuya kafa yormuş. Amerikalı bir pil üreticisiyle de oturup bayağıdır bir üstünde çalışıyorlarmış bu projenin.
Çok enteresan.
Evet ve gerçek anlamda hani teknoloji geliştirip 5000 mAh elde etmişler. Küçük alanda yüksek enerji depolayabilmeyi sağlayan bir teknoloji alıp kullanmışlar. Ve bu telefon ortaya çıkmış. 5 inç ekranı var, işte 2 GB belleği var filan falan ama Octa-Core işlemciyle bir Snapdragon 800 olaydı tabi.
Daha.
Telefonu daha anlamlı bir hale getirirdi. Octa-Core işlemciyle ilgili testlerimizi de yapacağız ama Octa-Core ismi büyük, yapabildiği işler birazcık küçük bir
Küçük bu
işlemci.
kalmış.
Evet.
Evet, yani bu cihazda da 8.6 mm'lik inceliği var. Çok bence başarılı
Evet,
olmuş.
agresif
Benim
gerçekten.
için mobil cihazlarda ne yapabildiğinden çok ne kadar şarjı gittiği çok önemli. Zira yapmış olduğun işlemin yarıda kalmış olması o cihazın bütün işlevini bitirmiş oluyor bir
Bitiriyor. Bir de
noktada.
şimdi gün başında evden şarj edip çıkıyorsunuz ki hepimiz çalışan insanlarız. Okula giden insanlar bile çok erken saatte çıkıyorlar. Yani 7'de şarjdan çekiyorsun cihazı. 8 saat boyunca sana hizmet edebilmesi bile yeterli değil aslında.
Evet.
Çünkü o kadar erken çıkıyorsun ki evden. Sana en az 12 saat hizmet etmesi lazım ki akşam 7'de 8'de evine geldin en azından hala daha şarjı üstünde olsun da yani, sana işini yaramış olsun.
Üstelik bu cihazda kendine özel bir adaptörü varmış herhalde. Fiş olmayan yerlerde, yani fiş kullanamayacağınız yerlerde kendine has adaptörüne takarak direkt oradan da kendi kendine şarj edebiliyor.
Tabii USB batarya üstünden hani o tip bir şey de geliştirmişler. Anlayacağınız pil konusunda oldukça az sıkıntı yaşayacağınız bir telefon da Çinliler tarafından üretilmiş durumda. Büyük ihtimalle batarya teknolojilerini önümüzdeki sene birçok büyük üreticide de göreceğiz. Çünkü aslında odaklanmaya başladıkları konulardan bir tanesi de bu oldu. Performans sıkıntısını bayağı bir çözdüler çünkü.
Evet, ben de oyun dünyasından haberlere geçmeden önce geçtiğimiz hafta küçük bir eleştiri gelmiş. O eleştiriyle birlikte bir yanlışı düzelteyim. Ondan sonra da haberlerime geçiş yapayım. Bir arkadaşımız uyarmış. Payday ve Payday 2 sadece sadece PC'ye çıkmadı, PlayStation'a çıktı diye bana da atıfta bulunmuş.
Evet, ama haklı demiş olarak, ki yani yanlış anlama Talha abi demiş.
Yani şey de demiş. PlayStation birazcık Xbox oynamış. Evet. Hep Nintendo ile şey. Tabii biz burada rüştümüzü ispat etmeye çalışmıyoruz ama bu arada da teşekkür ediyorum kendisine. Yani evet, PlayStation konsolları, daha doğrusu PlayStation 3'e hem Payday hem Payday 2'de çıkmıştı arkadaşlar. Büyük ihtimalle benim aklımda daha sonra mı çıktığı için
vallahi bilmiyorum. Platform ben de PlayStation var. Ben platformda oyunun olduğunu bilmiyordum mesela. Yani sadece PlayStation sahibi olmak da yetmiyor.
Yani ben
biraz
daha
takip
çok
etmek lazım.
Evet, evet. Yani şey de var herhalde, onda indirimlerden dolayı mı sürekli aklıma benim Payday serisiyle PC platformu bağdaştırılmış durumda.
Bir de Witcher 3'ten bahsetmediğiniz var da, biz Witcher 3'ün oynanış videosunu bayağı bir bahsettiğimiz için aslında geçen hafta almamıştık.
Evet mesela, almadık. E3 2014'te daha fazla oyun duyurulduğu için yeni duyurulara yer vermeye çalıştık ama bu programda arkadaşlar ben açılışı E3 2014'te yer veremediğim, daha doğrusu daha yeni oyunlara yer vermek için es geçtiğim iki oyunla başlayacağım aslında. Witcher 3'ün oynanış videosundan bahsedeceğiz. Xbox One üzerinde sunumu gerçekleştirilmişti Witcher 3'ün. Ben görsel olarak başarılı buldum. Açık dünya oynanışına sahip bir oyun. Bunu her seferinde tekrar ediyoruz zaten. Yükleme ekranının bulunmadığı bir oyun. Çok zengin bir dünyaya sahip olan bir oyun. Skyrim'e oranla daha büyük bir harita olması yanı sıra Skyrim'den daha fazla içeriğin bulunduğu, daha fazla yoğunlaştırılmış oynanış dinamiklerine sahip olan bir oyun. Yani şu bağlamda yolda giderken bir görev esnasında apayrı bir görevle karşılaşıyorsunuz. Mesela bu oynanış videosunda aslında avlamamız gereken başına ödül konulmuş bir canavar var. Milletin başına musallat olunmuş. Onun peşine düşerken yolda 3-5 tane ırz düşmanının bir bayana saldırdığını görüyoruz. Onların kellesini falan koparıyoruz. Zaten Witcher'ın meşhurdur. Kızı kurtarırsın, daha sonra sen uğrarsın. Yani böyle bir durum
Tarkan
söz konusu.
Tarkan misali diyorsun.
Evet, Tarkan misali.
Zaten aslında benzer tipler, uzun saç falan.
Evet evet, benziyorlar. İşte bizim de Witcher'ımız Tarkan. İstiyorum aslında, Tarkan fantastik dünyaya sahip olan bir karakter.
Evet, Ahtapot
Türk mitolojisini falan da güzel işleyen bir karakter. Onun bir oyunu gelse fena olmazdı aslında. Witcher 3 hakkında benim eleştiri yapabileceğim açıkçası şu noktada pek bir nokta yok. Hani kimisi demiş grafikleri daha düşük geldi vesaire falan. Ben şeyi tavsiye ediyorum. Ya PC'de bir kere bence her daim daha yüksek kaliteli grafikleri olacaktır Witcher 3'ün.
Ya şimdi PC'de olacak tabii tabii ama PC'de şöyle bir şey var. Grand Theft Auto 4'ü geçen işte hani bir daha bir açıp şu modlanmış grafikleriyle bir oynayayım dedim. İyi bir grafik kartı olsun dedi. Ofisten bir tane 290X götürdüm mesela takayım diye. AMD'nin 290X'ini taktım. Kaç sene sonra çıkmış. Oldukça güçlü bir kart. Oyunun sürücülerinde bir sıkıntı var yani, sürücü uyumunda. Oyun yavaş çalışıyordu mesela. GTX 570'te daha hızlı çalıştığın oyun. PC'de de böyle şey bir sıkıntı var. Yani uyum sıkıntısı var. Çok para harcıyorsun.
Stabil olması.
Para harcaman lazım. Tamam, hani iyi grafikler görebiliyorsunuz çok para harcarsanız. Ama konsolda da çok grafiğe takmamak lazım eğer oyun iyiyse.
Tabii canım, ya ben de zaten öyle çok devasa uçurumlar olacağını zannetmiyorum ama genel olarak yorumlara baktığım zaman böyle sürekli olarak bir didişme var. Yani üzülüyorum bir taraftan da. Çünkü insanlar artık oyunun keyfine bakmıyorlar. Oyunun dünyasına bakmıyorlar. Sürekli birbirleriyle didişiyorlar. Bu enerjiyi de nereden
şey
buluyorlar, şaşırıyorum.
Konsol olmayan konsol olana saldırıyor. PC'si güçlü olmayan PC'si güçlü olana saldırıyor. Yani böyle olmayanların savaşı aslında.
Malı götürenler de oyun yayıncıları, oyun yapımcılar oluyor. Her neyse, Witcher 3'ün dünyası beni gerçekten tekrar tekrar çok etkiledi. Onun üzerine zaten söyleyebilecek çok bir şeyim yok. Onu da buradan direkt Batman'e devam etmek istiyorum. Batman'de hiç kuşkusuz en önemli öğe şey Batmobile. Ve Batmobile'in o kadar güzel bir oynanış videosunu yayınladılar ki beni benden aldı açıkçası. Mesela filmlerinde bilirsiniz, Batmobile hiç engel tanımaz. Yakar yıkar ortalığı, hedefine ulaşır. oynanış videosunda gördüğümüz kadarıyla Batmobile aynı Batmobile. Yıkım olayları çok başarılı ama bu yıkım olayı ne kadar geçerli? Acaba belli bir alanda mı geçerli yoksa oyun alanında karşımıza çıkan ufak tefek bütün engeller aynı yıkılabilirliğe tabi olacak mı?
Ya ben
merak konusu.
Tanka dönüşüp tanklarla savaştığını gördükten sonra bir soğudun nedense yani.
Yok soğuma abi ya, zaten şöyle bir şey var. Batmobile'in özelliği üstün olmasıdır. Ben de bir noktada sana katılıyorum ya, dedim çok güçlü bir cihaz.
Yok tamam, güçlü cihaz olsa tank nedir yani? Ordusu yok mu bu şehrin? Şehri Batman'e bırakıp gitmiş herhalde bütün yetkiyle.
Zaten Gotham şehri biliyorsun. Onun Batman'in dünyasında Gotham şehrinin kurtarıcısı hep Batman olmuştur. Yani kimsesi yoktur. Polisler falan.
Düşmanın tank şeydi. Olmasın ya.
Yani bakalım. belki değiştirirler.
3-5 tankla falan savaşıyor.
Valla işte dedim ya, hani Batman'in fantastik bir dünyası var. Ona uyarlamış olabilirler. Ben beni de bir noktada acaba ya bu kadar tek tek böyle tankları indirme olayı falan çok mu aşırı olmuş falan diye düşünmedim değil açıkçası. Yani o noktada katılıyorum sana. Biraz daha mütevazi düşmanlar çıkabilirdi herhalde karşımıza. Onun dışında Gotham şehri inanılmaz detaylı olmuş. İnanılmaz detaylı olmuş. Uçtukça uçuyorsun Batman'le birlikte. Ucu bucağı yok. Bence çok çok başarılı bir oyun gelecek. Beklediğimize değecek Rocksteady Studios tarafından.
Ben senin ikinci oyununu sevmemiştim zaten. Ne söyleyeyim. Bana o beklediğimi vermemişti. Tamam, onda da yine grafikler çok iyi seviyedeydi. Ama birin o yaşattığı vay be hani adamlar yapmış hissiyatı ikincisinde olmadı. Sanki birin o ekmeğini yemiş gibilerdi ikinci oyunda. Bu oyundan umutluyum ama gerçekten.
İşte açık dünya oynanışı falan ekledir ikinci oyunda. Üçüncü oyunda o açık dünya oynanışının da hakkını verebileceklerini düşünüyorum. Ayrıca de Batmobile'in hakkını verebileceklerini düşünüyorum.
Evet ama zaten video gösteriyor. Arabayla gitmek keyifli gibi görünüyor.
Evet çok keyifli.
Sadece virajları biraz kolay oluyormuş gibi geldi bana.
Batmobile abi üstün teknoloji. Viraj miraj tanımaz. Zaten ama viraj almıyor adam, duvardan girip çıkıyor.
Öyle bir şey yapıyor da sanki kullanmak kolay gibi. Birazcık daha şey olabilirdi araba. Hani böyle
bakalım
bir...
yani. Uzun bir oynanış videosu şart. Şu evet. Anda gördüğümüz kadarıyla son derece güçlü bir araç var. Yani normalde şeyi beklememek lazım bu araçtan. Hani Need for Speed'deki, Forza'da veya Gran Turismo'daki o simülasyon öğeleri veya o viraj alma şeylerini de pek beklememek lazım diye düşünüyorum ben oyuncu olarak en azından.
Evet. Şimdi donanım dünyasına geldiğimizde aslında donanım dünyasında çok uzun bir zamandır böyle çok overclock konusu konuşulmuyor. Bundan bir 3-4 sene evvel baktığımız insanlar çok fazla konuşuyordu ama Intel'in AMD'ye karşı kesin bir üstünlük sağlamasından sonra performans konusunda ve çarpan açık işlemcileri de piyasaya dağıtmasından sonra, işte overclock yapmak istiyorsan çarpan açık işlemci al, çarpanı arttır olay bitsin gibilerinden, çok fazla insan bu LN2 olaylarına falan böyle çok merak sarmamaya başladı. Ama hala da donanım firmaları pazar küçülse de kendi isimlerini duyurmak adına, pahalı ürünlerini ön plana çıkartabilmek adına bu tip hani overclock etkinliklerine hala da önem veriyorlar. Buna özel anakartlı üretebiliyorlar ki bir tanesi Gigabyte'dan geldi, Z97X Sox Force LN2 isimli anakart. LN2 ile hız aşırtma üstüne odaklanılmış bir anakart. Zaten anakarta baktığımızda iki tane hani bellek slotuna sahip olması, işlemci slotunun etrafının oldukça fazla açık olması ve benzeri özellikleri tamamen hız aşırtmacılara odaklı bir anakart olduğunu gösteriyor ki bir etkinlikte Kingston HyperX bellek modülleriyle beraber 4.5 GHz bellek hızına ulaşılmış.
Renk olarak güzel bir tercih yapmışlar.
Evet, kötü
enteresan
değil.
Duruyor.
Ama işte çok kısıtlı bir kitleye hitap eden, firmanın ismini böyle yürütmek üzere ortaya konmuş bir anakart. Yine de donanım sektöründe mühendislerin çalışıyor olması, firmaların böyle önemli atılımlar yapması ki yani bu ürünü ortaya koymak bile aslında donanım sektörü açısından bence önemli bir katkıdır.
Tabii yani senin dediğin gibi galibin belli olduğu bir sektörde halen bir şeyler yapmaya çalışmak da aslında o sektörün canlılığını, hareketliliğini ayakta tutmaya çalışmak oluyor.
Evet, çünkü yani performans konusuna baktığımızda PC oyunculuğu konsola karşı darbe almış durumda. Zaten oyun satışları çok net bir şekilde PC oyuncusunun konsol oyuncusunun yanında devede kulak kaldığını net bir şekilde gösterebiliyor. Bu hani oyun satışlarını takip ediyorsanız siz de net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Ki ekran kartı pazarı hakkında da burada bir haber vermek istiyorum. Ekran kartı pazarı da mesela üst seviye ekran kartı pazarında %30-%40'lık bir daralma olmuş bu sene içinde. Şimdi geçen sene oranla bir yükseliş vardı. Geçen sene hatta biz konuşuyorduk üst seviye ekran kartı satışlarında artış var. Çok memnun grafik firmaları falan diye. Niye? Bitcoin sanal madencilik vardı. Oradan bir
alıp yürüdüler.
Vurdular zaten. Evet, insanlar işte Bitcoin üretebilmek için sanal madencilikte bu ekran kartlarına ihtiyaç duyuyorlardı. İkinci olarak da konsollar gecikmişti. Yani yeni nesil konsollar geciktiği için de PC konsol arasındaki grafik farkı çok açılmıştı. İnsanlar yavaş yavaş PC'ye kayıyordu. Zaten dikkat et, birçok oyun hem konsola hem PC'ye çıkmaya başlamıştı.
Evet.
Bu çok görmediğimiz şeylerden bir tanesidir konsol dünyasında.
Yavaş yavaş port olanlar falan da vardı.
Evet, yani konsol dünyasının ana kemik oyunları, Metal Gear Solid gibi oyunları bile PC'de görmeye başladık. Bu normal değildir hani bu dünya için. Ama ne oldu? Yeni nesil konsollarla beraber yine dediğimiz gibi oyuncular konsola kaymış durumdalar. Görünen o ki ekran kartı pazarında bir daralma var. Gigabyte'ı burada tebrik ediyoruz. Yani kazananın belli oldu. Oyuncunun nereye gittiğini gösteren bir sektördü. Sen yine Eren2 için ve benzeri işler için, bu tip böyle hani şaşalı işler için meraklısına özel anakartlar üretiyorsun. Bu anakart da onlardan bir tanesi. Bir diğer haberim de enteresan bir haber, Amazon tarafından geliyor. Amazon biliyorsunuz yeni telefonunu duyurdu. Bu telefonu özel yapan şey de üzerindeki kızılötesi algılayıcılarla. 4 adet kızılötesi algılayıcı var. Sizin telefona hangi açıdan baktığınızı görüyor telefon ve ona göre üstündeki objeleri döndürebiliyor. Size de 3 boyutlu bir hissiyat oluşturuyor bu. Çünkü içindeki objeler baktığınız yere doğru dönüyor. Yani siz mesela bir şeye sağdan bakmak istiyorsanız telefonu sağa döndürüyorsunuz hafif. Oradan sağ açısını görüyorsunuz. Sola döndürüyorsunuz, sol açısını görüyorsunuz ve bunu kusursuz bir şekilde yaptığı için de inanılmaz bir 3 boyut deneyimi
O
sunuyor.
zaman yani Nintendo 3DS'deki gibi senin ekrana düz bakman gerekmiyor. Nesnenin sana bakış açısı yeterli.
Aynen. Zaten Amazon'un kurucusu 8 sene önce bunun patentini almış. Yani bu olay
Adamlar.
çok önceden tasarlanmış, düşünülen bir olay. Hayal bir ürün ve şu anda ortaya çıkmış durumda. Telefonun genel olarak hatlarına baktığımızda 13 megapiksellik optik sabitlemesi bulunan bir kamerası var. Snapdragon 800 işlemciyle geliyor. 2 GB bellek, 32 GB ROM var ama tamamen özelleştirilmiş bir Amazon yazılımı kullanıyor. Eğer Amazon Prime üyesiyseniz film izlemek, müzik dinlemek, işte alışveriş yapmak için inanılmaz bir telefon. Ki ben de yurt dışında Amerika'da yaşasam ya da Almanya'da yaşasam Amazon Prime üyesi kesin olurdum. İnanılmaz büyük avantajları var çünkü kullanıcılara sağladığı. İndirimler alıyorsunuz, ertesi gün kapınız doluyor online aldığınız ürünler vesaire bunun gibi. Ve bu tip kullanıcılara inanılmaz hitap eden bir telefon çünkü 600 doların üzerine bir fiyatı var. Ha, bu fiyatla akıllı telefon piyasasında hani çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum
Şey var
açıkçası.
herhalde bu Amerika'daki alışveriş dünyasına cep telefonu gibi bir şey oluyor. Yani o alışveriş dünyasına ait bir cep telefonuymuş gibi.
Evet ve yararlı bir cihaz. Hani dediğim gibi Amerika'da yaşıyor olsaydım Amazon Prime'ın sağladığı özellikler gerçekten çok iyi. İndirebildiğiniz müzik sayısı, film, videolar vesaire. Hani orada indirimler, bazı ürünleri dediğim gibi aynı gün içinde sahip olma ya da ertesi gün sahip olma seçenekleri. Bunlar çok güzel şeyler. Ama ne yazık ki ülkemizde Amazon Prime kullanılmıyor. Amazon yok zaten.
Ya
Bu yüzden de
şey,
almanın pek bir anlamı yok.
Amazon zaten tablet konusunda Kindle'la birlikte de ortaya çok farklı bir şey çıkarmıştı.
Evet.
Gerçekten de inanılmaz satış rakamlarına ulaştı. Hatta ben çok şaşırdım. Geçen otobüste bir bayanın elinde gördüm Kindle'ı. Nasıl olabilir falan filan dedim. Yani Türkiye'de de alıcı bulabiliyor
Evet,
böyle bu
özellikle
şekilde kendini.
hani bu e-kitap okuyucuları
Evet, kitap okuyucular
inanılmaz
için
satış
satış.
yaptı.
Amazon'da bu konuda herhalde yine kendi klasmanında bir satış rakamına ulaşacak veya
Evet,
kendi
merak
kitlesine
ediyorum hani satış
ulaşacak.
rakamı olarak neye ulaşacak? Çünkü tamamen kendisine özel, kendi servisleriyle eşlenik çalışacak bir cihaz ortaya koymuşlar.
Evet, oyun dünyasında arkadaşlar biliyorsunuz PlayStation ve daha doğrusu yeni nesil konsolların gelmesiyle birlikte arada kalmış oyunların da remastered sürümleriyle oyun dünyasındaki hareketlilik devam ettiriliyor. The Last of Us bildiğiniz gibi PlayStation 3'ün son demlerinde çıkmış ve çok büyük ses getirmişti. PlayStation 4'de de remastered sürümüyle birlikte boy göstermeye hazırlanıyor. Şimdi remastered sürümüyle remake'i karıştıran arkadaşlar var. Remastered sürümü arkadaşlar, mesela şimdi Last of Us PlayStation 3'te 720p ise bunu 1080p'ye uyarlayacaklar. Hani upscale etmeyecekler de 1080p'ye daha uygun hale getirecekler
Evet.
diyebiliriz
Bir
görsel
de böyle
olarak.
kaplamalar üstünde biraz oynamış gibi
Oynamışlar
görünüyorlar.
görünüyorlar. Ama remake dediğimiz olay tamamen farklıdır. Remake oyun motorunu tamamen baştan yazmak, hatta oyun alanına, hikayeye, müziklere
Yeni bir
her
şeyler eklemek.
şeyi yenilemek demektir. Mesela Resident Evil'ın ilk çıkan oyunuyla PlayStation 1'e 1996 yılında çıkmıştır herhalde. Daha sonra GameCube'e çıkmış olan sürümü var, Resident Evil Remake diye. Arasında uçurum, dünya kadar fark var. Remake böyle bir şeydir aslında. Remastered sürümü de Last of Us'ın bana soracak olursanız tam sürüm fiyatını hak etmeyen bir oyun olduğunu
Ya
gösterdi.
şimdi hak etmeyen derken
Ben
tamam onu
60 dolar
ben
vermem
şöyle
açıkçası.
düşünüyorum. Ben PlayStation 3'te sahipsem oyuna 60 dolar vermem. Gerçekten öyle bir durum var. Ama PlayStation 3'ü sahip olmayıp ya da PlayStation 3'ünde bu oyunu oynamamış bir adam
Var
PlayStation
mıdır?
4'te ya zor ama PlayStation 4'te mutlaka ve mutlaka
Tabii
oynamalı.
ki canım, yani
Yani
görmek lazım.
fazlasıyla hak ediyor ki Watch Dogs 60 dolarsa bu oyun 120 dolardır benim için. Hani konu akışı ve detay seviyesi bakımından. Çözünürlüğü de yüksek. Zaten PlayStation 3'teki grafikleri çok iyiydi açık söyleyelim. İnanılmaz grafikleri
Yani
vardı.
işte şimdi kilit nokta senin dediğin nokta bir yerde. PlayStation 3'te oynamayanlar için, ki bence çok satış rakamları da şunu gösteriyor ki çok büyük bir kitle bu oyunu oynadı.
Ama mesela Xbox
Şimdi
sahibi olup yeni PlayStation 4 alanlar da var. Onu da
tabii
unutmamak
o da
lazım.
var. Belki onlar bu deneyimi yaşayacaklar. Ama burada yine bir diğer kilit nokta da Sony'nin daha önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. PlayStation 3'te bu oyunu deneyim etmiş kullanıcılara PlayStation 4 sürümünü daha cazip fiyattan sunma gibi bir promosyon üzerinde çalıştıklarını söylediler. Belki de Last of Us'ın dijital sürümünde mi olur artık bu, yoksa başka sürümlerinde mi olur bilmiyorum ama böyle bir ara geçiş fiyatıyla, bir Season Pass tarzında bir geçiş fiyatıyla PlayStation 4 sürümünde görürüz. Tabii görmek istiyoruz.
Tabii yani bir de şöyle bir şey var. Sony bize büyük ihtimalle gönderecek. Sony Türkiye bu konuda çok iyi çalışıyor. Oyunlarını bize gönderiyor genelde. Evet. Bu yüzden benim içim rahat. ben PlayStation 3'te de Sony göndermişti. Ne yalan söyleyeyim. Satın almadım oyunu. PlayStation 4'te de oynarım o yüzden.
Evet, şimdi biz de zaten büyük ihtimalle inceleme sürümü gelir. Biz de inceleme sürümü evet. üzerinden görme şansına erişiriz.
Sizler de paylaşırız deneyimlerimizi tabii ki.
Bir diğer karşılaştırma videosu da az önce Last of Us'ı gördük. GTA'da arkadaşlar bildiğiniz gibi geride bıraktığımız neslin son demlerinde çıkmış bir oyundu ve daha sonra o da remastered diyebileceğimiz sürümüyle birlikte yeni nesil konsollara ve artı olarak PC'ye duyurulmuştu.
Yani remastered bir, değil, remake gibi olmamış mı bu?
Bu bayağı bir, ben görünce şunu söyledim. Herhalde bu adamlar yapmışlar. Abi tamam, bu Xbox için veya işte PlayStation için, bu mevcut konsollar için oldu. Çıkartmışlar ama oradan da devam etmişler. Hani üstüne eklemelere devam etmişler. Yani bu beta aşamasına kadar yapmışlar oyunu. Tam sürümü de PlayStation veya işte yeni nesil konsollara gelecekmiş gibi.
Ya şey gibi aslında, Watch Dogs'un da bakmayın siz, PC ile PlayStation 3 versiyonu arasındaki fark kadar şey farkı var, grafik farkı var. Yani PlayStation 4 ile PlayStation 3 arasındaki
çok
grafik
fark. Ciddi fark
İnanılmaz
var.
İnanılmaz yani.
Çok ciddi fark var. Olmuş. Ben denizdeki dalgaları gördüm mesela bir
evet,
yerde.
Evet, o başlangıçta dedim, zaten.
Dedim bu nedir ya, olamaz dedim bu kadar. Hani bu kadar değişiklik olmaması lazım. Mesela şimdi GTA 5'e ben $60 veririm açıkçası yeni nesline.
Ben de vereceğim. Zaten ben ön siparişe çıktı dendi baktım. Kutulu versiyonu birkaç site ön sipariş açmış. PlayStation yani PSN mağazasında ön siparişe çıksın. Ön sipariş vereceğim ya. Çok yani, heyecanla bekliyorum yani. Oyunu zaten severek oynuyordum. Şimdi hala daha oynayacağız. Oynamaya devam ediyoruz ama PlayStation 4 versiyonu daha fazla kişiye multiplayer seçeneği sunacaktır kesin. O şehirdeki trafiğin artması, canlılık, ışıklandırma, yağmur efektleri falan müthiş.
Ya zaten GTA 5 çok başarılı bir oyundu.
Mükemmel bir oyun.
Bunun üzerine eklemelerle birlikte artık çok üst seviyeye taşınacak diye düşünüyorum
ben. Benim merak ettiğim bir şey var ama hani araba fiziği falan değişecek mi? Onu da böyle birazcık oynasalar, mesela çarpışma fiziğinde, hasar fiziğinde bir sıkıntı vardı.
Belki de daha şey eleştirilere bakıp yanlış olan tarafları da düzeltirler.
İnşallah.
Yani gelecek olan detaylara bakmak lazım kesinlikle. İlla ki çıkışına yakın yapmış oldukları, sadece ben görsel olarak düşünmüyorum. İlla ki hataları, bugları da gidermişlerdir. Zira çok büyük bir satış rakamına ulaştı ve o taraftan gelen bir feedback var. Kullanıcılardan gelen şeyi, yorumları dinleyen bir firma Rockstar. Evet. Ve bu doğrultuda oyunda yeni nesil sürümünde de ciddi değişikliklere gideceklerdir diye düşünüyorum. Bir diğer haberim Turtle Beach ile ilgili. Turtle Beach'i çok fazla konuşuyoruz biz ama maalesef Türkiye'de olmadığı için pek evet. çok fazla da kullanıcıya
ben
ulaşmıyor.
Ben de canlı yayın yaptığım zaman herkes soruyor hangi kulaklığı kullanıyorsun, hani kablosuz bir kulaklık bu diye. Turtle Beach X41 kullanıyoruz. Benden sonra Talha da aldı zaten bir tane. Evet. Ve müthiş bir kulaklık. PC, Xbox, PlayStation 4 fark etmiyor. Çatır çatır hepsini kullanıyoruz. Bir de Turtle Beach yan yan bir firma değil. Mesela X41 çıkalı yıllar oldu. Ben Xbox 360 zamanında almıştım onu.
Evet.
Kaç jenerasyon sonra PlayStation 4 çıktı. Adamlar 800 olarak PlayStation 4 kablosunu çıkarttılar. X41 oldu sana PlayStation 4 uyumlu mesela.
Yani şeyde ben tabii Company 2 zamanından aldığımı hatırlıyorum mesela. 2010 yılında almıştım. Kaç sene olmuş? 4 sene, neredeyse 5 sene olacak. Ve bugün halen geçerliliği devam eden bir donanım parçası.
Adamlar ürünü üretmiyorlar ama uyumlu sağlayacak kablosunu çıkartıyorlar mesela.
Evet, kesinlikle. Şimdi arkadaşlar Turtle Beach'in yeni bir kulaklık serisi çıkış yapacak. Bunların arasında tabii ki PlayStation 4 uyumlu olan bir kulaklığı var ki benim çok ilgimi çekti. Airforce Elite 800 isimli. Fiyat olarak nereden baksan bir PlayStation 4 ederi var ama yani kulaklık da inanılmaz başarılı. X41'i düşünüyorum. Bu şeyi düşünüyorum. Kulaklığı düşünüyorum. Gerçekten de çok beni heyecanlandırıyor. $300 fiyatı var arkadaşlar. Şimdiden bu haberi geçenleri hissedebiliyorum böyle. $300 fiyatına nazaran işte özel olarak bir mobil uygulaması var ve sizin kendinize özel ayarlarınızı her daim yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ve o özellikleri direkt olarak mobil uygulaması üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında kendine has bir standı var ve bu stand üzerinden herhangi bir şekilde kablolu iletişim olmadan veya işte pillerini çıkartıp bir yerde şarj etmeye gerek duymadan manyetik alanıyla birlikte şarj edebiliyorsunuz ve 11 saat gidiyormuş şarjı.
Evet, kablosuz şarj özelliği var yani.
Yani inanılmaz beni etkileyen bir özelliği oldu. Çünkü ben X41'i düşünüyorum, çektiğim çileleri düşünüyorum. Pil bitiyor, hadi bakalım bir daha değiştir şimdi falan, yedek olması
X41
lazım.
X41 döneminde mesela çok eski bir kulaklık o. Nereden baksanız çıkalı 6 seneyi buldu onun. O dönemde lityum iyon bataryalar henüz çok gelişmemişti ve kulaklığı hafif yapmak için firma 2 tane küçük kalem pil kullanmıştı. İncelemesi de övüyordu onu. Neden övüyordu? oyun esnasında lityum iyon batarya bittiği zaman dahili bataryası şarja takmak zorundasın kulaklığı. Evet. Yani kablolu kulaklık haline oluyor ama pili değiştirdiğiniz zaman hep kablosuz olarak devam edebiliyorsunuz. Yani değiştirilebilen pil bir dezavantaj aynı zamanda çünkü pil alman lazım. Onu ekstra şarj etmen
ama
lazım.
Ama diğer taraftan da avantaj.
Ama diğer taraftan da avantaj sürekli olarak kablosuz kullanabiliyorsun.
Yani aynen öyle. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar iki farklı mikrofonu da varmış. Ve bu iki farklı mikrofonun birini isterseniz aynı zamanda cep telefonuyla etkileşimli hale geçebildiği için müzik dinleme, işte gelen çağrılara cevap
evet,
verme.
Evet, oynarken çağrı cevaplayabiliyorsunuz.
Falan gibi öğelere de kullanabiliyorsunuz.
Turtle Beach kulaklıklarda.
Yani fiyatını hak eder mi etmez mi ben param olsa açıkçası.
Ben fazlasıyla hak edeceğini düşünüyorum.
Alırım. Evet. Yani hiç bu konuda şeyim yok, şüphem yok açıkçası bu firma karşısında. Daha önceki deneyimlerimden dolayı çok memnun kaldım. Alsın diyorum ya PlayStation 4 sahibi arkadaşlar. Eğer imkanınız ve paranız varsa
evet.
Evladiyelik bir kulaklık
öyle
bence.
Öyle gerçekten. 6-7 sene hiç bana mısın demeden kullanırsınız ki biz X41'de halen kullanıyoruz.
Hani bu özellikleri yanı sıra yani ses kalitesi olarak da zaten hani üstüne konuşmaya gerek duymadığım bir kulaklık.
Öyle gerçekten. Her şeyde 4-4'lük. Zaten ben böyle söyleyince insanlar hani nereden alırız diyorlar. Boynumu büküp diyorum ki Amerika'dan alabiliriz.
Maalesef.
Sadece getirtemiyorsun ne yazık ki kargoyla.
Evet, bir diğer haberim de arkadaşlar Sony Türkiye'nin Türkçe oyun Türkçeleştirmeye devam etmesiyle ilgili Little Big Planet 3 de Türkçe olarak gelecek. Mustafa Yiğit'in yapmış olduğu bir açıklama var. Aslında bu açıklamanın içinde sadece Little Big Planet 3'ü bekleyenleri sevindirecek bir haber değil. Bütün PlayStation 4 kullanıcılarını sevindirecek bir haber var. İlerleyen günlerde bu projelerin devam edeceği ve PlayStation 4'te daha fazla Türkçe oyun göreceğimizi söylediler. Benim aklıma direkt Bloodborne geldi. Onu bir Türkçe olarak oynasak ne kadar keyifli olur. Zaten Uncharted'ı falan söylemiyorum. Onlar büyük ihtimalle bu ağır toplar evet. Türkçe olarak gelecektir. Order 1886'da Türkçe olabilir büyük ihtimalle ki birinci parti stüdyo tarafından gerçekleştirilen bir oyun. Valla ben gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü baktığımız zaman Sony'nin o geniş, yaygın, herkese hitap etme şeyiyle birlikte aslında Türkiye'deki oyun kültürünün de şeyi değişmiş oldu. Çehresi değişmiş oldu
evet,
bir noktada.
Bir de yani...
Yani PC oyunculuğu vardı. Nintendo zaten doğru düzgün Türkiye'ye girmişliği yok. Sega vardı. İşte şöyle böyle. Ama Sony PlayStation'la birlikte tabii ben sadece Türkiye'yi baz alarak konuşuyorum burada. Dünya genelinde yapmış olduğu başarıyı zaten konuşmaya gerek yok. Herkese daha fazla kitleye hitap eden bir oyuncu kitlesi elde etti.
Bir de oyuncu kültürünü orijinal oyunu da hani anlattı. Orijinal oyun almanın değerini de birçok insan PlayStation 3 ile beraber yaşadı. Çünkü PlayStation 1, 2 çok hızlı kırıldılar. PlayStation 3 bayağı bir direndi kırılmaya
evet.
karşı. O da kırıldıktan sonra birçok insan yine kırık kullanmaya devam etti ama.
Ya hem direndi hem de direnmesinin karşısında Türkiye'ye özel olarak işte dijital mağazasının sunulması, Türkçe dil desteği, hatta evet. Türkçe dublajlı, sadece altyazılı değil. Yani dublaj olayı tamamen farklı bir şey bence. Hani altyazı
şimdi...
yapmak, altyazı yapmayı da hani böyle küçümsemek istemiyorum ama dublaja göre çok daha... uğraş verici
ya
bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Keşke altyazı da bütün oyunlarda standart haline gelse. Bunu
keşke.
Anlamıyorum. Mesela Xbox One'da Eylül'de gelecek. Yine basın bültenleri geçmeye başladılar
evet.
işte birlikte. Hı hı. Bakalım oradan bir hareket görecek miyiz? Oradan hiçbir hareket yok. Mesela bir menü Türkçeleşti o kadar. Başka hiçbir atraksiyon
ki,
olmadı.
Ki konsolun en büyük özelliği biliyorsun. Sesli komut sistemiyle birlikte cihazı kontrol edebilmek. Kinect acaba Türkçe'yi algılayacak mı falan filan. Ben oralara
şimdi,
hiç girmiyorum. Onlar çok
PlayStation
fantastik.
PlayStation da sesli algılayabiliyor ama Türkçe menü biliyorsun. Türkçe ses algılamıyor
yani
henüz.
Zor.
Sesli algılama birazcık farklı bir konut ala. Teknoloji tarafına geçtiğimizde sizlere çok öncesinde, Dünya Kupası'nın en az 1,5-2 sene öncesinde haberini yaptığımız bir sistemden bahsedeceğiz. Bir tane Hawkeye isimli bir sistem bu. Neydi bu sistem? Hani top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışması vardır ya. İşte burada 7 tane yüksek hızlı kamera ile 3 boyutlu ortamda sahayı takip edip gol çizgisini, topun geçip geçmediğini hakime bildiren bir sistemdi bu. Otomatik bir sistemdi. Ve Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlandı. İlk meyvesini de verdi. Ve... Fransa Honduras maçında kiminmiş 48. dakikada Fransız Benzema'nın attığı golün çizgiyi geçtiğini bildirmiş. Hakem ilk önce çizgiyi geçmedi diye düdük çalıyor. Saymıyor.
Evet, sonra
golü.
Yan hakemlere falan
dördüncü
duyuyorlar.
Hakem de uyarıyor. Diyor ki yok diyor sistem bizi uyardı geçmiş.
Ve yani bilmiyorum bizim bize şey yapmaz ya işlemez bunlar. Yani normalde oyunda PES'te veya FIFA'daki oyunlardaki hakeme bile gider yapan bir millet olarak o cihazı biz parçalarız.
Bağırlar değil mi adamı?
Yani kabul etmeyiz.
Gerçi
yani biz tartışmayı seven bir millet
olduğumuz
için.
Görüntüyü verecekler ya bu belki de yorumcuların da sonu olacak yani bu tip sistemler.
Evet ben de onu düşünüyorum şimdi bir Erman Toroğlu, Oyna Tuğurcuğum falan
yani
filan. Eskiden maraton falan vardı hatırlıyorsun.
Evet.
Çılgınlar gibi millet onu izler.
Gerçi görüntü vermeyince onlara baya bir boş programlar haline aldılar ama.
Evet yani şimdi geri sar ileri al falan filan gibisinden bu tarz cihazlar bu tarz tartışmaları bitirecek diye düşünüyorum.
Evet, mekanikleştiriyor açıklamaları var hani bazı kesimler tarafından da. Açıkçası haksızlığı önleyecekse eğer mekanikleşsin.
Tabii ki canım, muhakkak yani sonuçta orada 90 dakika boyunca her iki tarafta haklı bir mücadelenin sonunda galip olmaya çalışıyorlar. Senin dediğine katılıyorum bu noktada. Tamam, tartışması olsun, evet. Futbolun tartışması olsun da yani golse eğer verilsin. Sen teknik direktörünü tartış, ilk 11'ini tartış vesaire vesaire.
Bir diğer haberde yine bir robotla ilgili, uçan robotla ilgili, Hexoplus isimli bir robot bu. Şimdi aksiyon kameraları satılırken dikkat et görüntülere, tanıtıcı videolarına. Normal aksiyon kamerası hani kafanıza takarsanız sizin gördüğünüzü çeker. Ama genel olarak tanıtım reklamlarında 7/24 bu kamerayı takan adamı gösterirler. Yani o kamerayla seni dışarıdan birisi çekmiş. Sanki aksiyon o kamerasını kafana taktığın anda kendini dağdan atlarken, dönerken böyle resmedebilecekmişsin gibi gözüküyor ama kafanıza takıp gerçekten aksiyona girdiğinizde amele amele bir sürü video çıkıyor. Çünkü hani birinci görüş açısı çok fazla şey anlatmıyor. Neler yaptığını tam olarak göstermiyor insanlara. İşte bu soruna çözüm getirecek bir akıllı robot geliştirilmiş durumda. Fiyatı da oldukça ucuz. Kamerayla beraber, GoPro kamerayla beraber $700 civarına gelecek. Ve 15 dakika boyunca sizi dışarıdan takip edip çekebilecek GoPro kamerasıyla. Cep telefonunuzu eşleştiriyorsunuz bu robotla. Cebinize koyuyorsunuz. Sonra siz hareketler yapmaya başlıyorsunuz. Bu cihazda saatli 70 km hıza kadar çıkabiliyor ve sizi sürekli takip ediyor.
Ya zaten şeye çok şaşırdım ben. O tepkileri çok ani bir şekilde takip edebiliyor olması, nasıl bir refleks var, nasıl bir hız var.
Bir de stabilizasyon var üstünde. Streşimli bir görüntü de çekmiyor.
İlerleyen böyle yüzyıllarda diyelim, her insanın acaba böyle kişisel olarak onu takip eden bir şey olur mu?
Aslında
bu şekilde? Bazı güvenlik bazlı.
Aslında Kickstarter projeleri var böyle. Avuç içine sığan uçan robotların. Hani sürekli olarak senin özellikle öz çekim fotoğraf çekmek istediğinde mesela uzaktan senin fotoğrafını çekmek için falan tasarlanmış bazı Kickstarter projeleri vardı. Bu onların artık en babalarından bir tanesi. Ve teknolojinin geldiği noktayı da göstermesi açısından çok önemli.
Evet, dışarıdan izleyebiliyor olmak onu.
Müthiş.
Kameranın etkinliklerini beni bile çok cezbetti.
Evet, beni de etkiledi. Zaten çıkar çıkmazdı inşallah Amerika'ya gidip bir tane alırım.
Alacak mısın bir tane? Şurada hemen çekelim bir sahne.
Gerçekten çekilir yani, bu cihazı incelemek falan da çok keyifli olur.
Evet, kesinlikle. Şimdi buradan oyun dünyasında uzun süredir konuştuğumuz, bizim de incelemesi sebebiyle Gökhan'ın geciktirmiş olması sebebiyle başımıza dert olan Watch Dogs'la ilgili ilginç bir haber var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaşmıştık. Watch Dogs'un içinde bazı modcu arkadaşlar biraz araştırmaya girmişler ve normalde oyunun içinde yer alan ama ayarlara girdiğiniz zaman gözükmeyen grafik ayarlarının olduğu tespit edilmiş. Hatta bu grafik ayarlarını açtığınız zaman o E3 2012 sunumuna yaklaşan, hatta o sayılabilecek kalitede görsellere ulaşabiliyorsunuz. Ama buna nazaran da negatif olarak işte oyun alanındaki performans, oynanıştaki yani oynanış hareketlerimizi bile bozan bir performans düşüklüğüne sebep oluyordu. Bunun üzerine Ubisoft bir açıklama yaptı ve bunu kabul etti. Yani böyle bir şeyin olduğunu, kendilerinin bazı ayarları kapattıklarını dile getirdiler. Ve açıklamada şeye değinmişler, işte modcu arkadaşlar çok ateşli, çok böyle şey insanlar, zeki insanlar bulmuşlar vesaire ama şimdi bunu açtığınız zaman oyunda negatif bir şey söz konusu. Aynı bizim az önce aktarmış olduğumuz bilgiyi söylüyorlar. Yani oyun alanı şey hale geliyor, işe yaramaz bir hale geliyor vesaire falan demişler. Bunu niye hani çıkarttıklarını söylüyorlar. Bizim için önemli olan oyunun stabil çalışması. Hani görsel olarak en üst seviyede ama aynı zamanda da oyun alanını etkilemeyecek bir kaliteye sunmaya çalışmak. Bunu da her platformda yapmaya çalışmak olduğu için bu böyle bir kısıtlamaya gittiğini söylemişler. Acaba diyorum mevcut yani yeni nesil konsolların da etkisiyle mi böyle bir kırpmaya gittiler? Böyle bir
ben
şey
de grafik
var.
Farkı çok açılmasın
ama Ubisoft bunu kabul etmiyor.
Belki de optimizasyonu bir türlü beceremediler. Crysis faciası olmasın diye grafikleri düşük. Yani çünkü bazı seçeneklerin de çok yüksek açılıp hiçbir sisteme çalışmaması da bir anlam ifade etmiyor bence.
Yani evet, şimdi
o da ayrı bir başarısızlık.
Kesinlikle, şimdi herkesin farklı bir donanımı var ve bu farklı donanıma yani milyonlarca PC oyuncusu var. Hepsinde aynı şeyi gösterebilmek, performansı gösterebilmesi bir oyunun bence çok önemli bir başarı. Baktığımız zaman free to play oyunların da zaten temelinde bu vardır. Grafik olarak çok üst düzey grafiklere sahip değildir. Hepsinde temel amaç bütün
çalışsın.
PC'lerde çalışan bir oyun olsundur. Evet. Yani ben de bu noktada Ubisoft'un üzerine çok fazla gidildiğini düşünüyorum. Ha tamam, birazcık böyle toz pembe hayaller kurdurdular oyunculara. Çok yüksek grafikler gösterdiler ama şu yapmış oldukları açıklamada bana çok şey gelmiyor açıkçası. Abes gelmiyor.
Ya açıkçası ben şeye her zaman karşıyım. Yani oyunu çalışmayacağı zaten ilk baştan bellidir o grafiklerde.
Ya çok meşhur bir
Ne
laf var.
gösteriyorsa onu
Sözünü
vereceksin.
kesiyorum ama insanlar kandırılmak ister, o zaman kandır diye bir söz vardır. Ya ben Ubisoft'un E3 2014 sunumunda bazı sahneler vardı bu en son duyurulan Rainbow Six ile ilgili. Ya olur mu olmaz mı diye düşünmedim. Hoşuma gitti. Ver diyorum Ubisoft, ver ayarım. Olmasa bile hoşuma gidiyor
Ya
yani
Rainbow
falan gibisinden.
Six yani öyle gelirse efsane
Evet,
olur ya.
kesinlikle başarılı olur. Bir diğer haberim de YouTube'la alakalı. YouTube'un efsane ismi, hatta YouTube'un en fazla aboneye sahip olan ismi PewDiePie. Yıllık olarak 4 milyon dolar para kazanıyormuş arkadaşlar. Ne diyorsun bu
Temiz
işe Mesut?
paraymış. Çok iyi.
Süper para değil mi?
Çok iyi para. Evet. YouTube'dan zaten çok uzun bir zamanda çok yüksek paralar kazanıldığı konuşuluyor Amerika'da. Ülkemize geldiğinde oran 8'e 1, 6'ya 1'e kadar düşebiliyormuş. Yani o da şeyden kaynaklı işte oradaki reklam fiyatları biraz daha yüksek ya.
Evet.
Biraz daha reklam yani 6-8 kat daha
Benim
yüksek.
burada dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. PewDiePie, YouTube'un biliyorsun en fazla abonesi olan şey, kullanıcı. Daha doğrusu video yayıncısı diyelim. Ve bu adamın yaptığı iş oyun Let's Play videoları çekmek. Tabii yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Demem o ki YouTube üzerinde çok yoğun bir oyun içeriği ve bu oyun içeriğine ilgi gösteren de bir kitle var.
Ya ben çok amatör olarak evimde vakit bulup çektiğim videolarımı YouTube'dan paylaşıyorum biliyorsun canlı yayınlarımı. İnsanlarla böyle iletişim kurmak için yapıyorum bu yayınları genelde. Sırf beni hiçbir şekilde tanımamış olup oradan tanıyan ve abi geçen sene televizyonda gördüm ne ara televizyona çıktım falan filan diyen insanlar da var. Yani
Evet, çok
bazı
enteresan.
genç arkadaşlar var sadece oradalar ve oyun videosu
Tabii
izliyorlar.
tabii yani dediğin gibi sadece YouTube bilen insanların sadece YouTube'u araştırır. Aslında şey diyebiliriz buna ya, çok lafı dolandırmaya gerek yok. Google var.
Evet.
Mesela adam interneti araştırmıyor, Google'da araştırıyor. Yani Google üzerinden giriyor gireceği. Hani bir ara Yandex'e de Google üzerinden giriyorlar da
Evet.
bu ona geliyor aslında. Gerçekten de Allah helal olsun diyorum. 4 milyon dolar az
Çok
buz bir
ciddi
para değil.
para,
Çok
çok iyi bir
ciddi bir
para.
para. Bunun üzerine Fez'in yapımcısından bir yorum geldi. Phil Fish arkadaşlar bir indie yapımcı. 5 sene falan üzerinde uğraşıp Xbox 360 üzerinde Fez isimli gayet başarılı bir bulmaca oyunu çıkarmıştı ama çok sivri dilli olduğu için hem Fez 2'yi iptal etti hem de böyle insani ilişkiler konusunda sıkıntı yaşayan bir insan. Phil Fish dedi ki bu 4 milyon doları duyunca, YouTuber'lar bence eğer oynanış videosu yayınladığı şeylerden para kazanıyorlarsa oyun yapımcılarına borçlu dururlar dedi. Ve çok büyük bir şey başlattı. Kargaşa
Bu
başlattı
işin sonu
internet
zaten şeye
aleminde.
gidecek bence. Oyun yapımcıları bunu çok yakından takip ediyorlar. Nasıl müzik yayıncıları gittiler lisans için birlik oldular ve firmaları zora soktular. Sonra lisans parası almaya hak kazandılar. Oyun yapımcıları da göreceksin. Bu free to play yayıncılarını kar payı yani kar paylaşımı sistemine ikna edecekler.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu işin iki farklı yüzü var. Birincisi, oyununun tanıtılmasını isteyen ve hiçbir şekilde genel kitleye ulaşamayan bağımsız yapımcılar dediğimiz, hatta free to play yapımcıları var. Sonuçta adam free to play oyun yapıyor ve bunun herkesin oynaması istiyor. PewDiePie veya atıyorum bir başka çok popüler bir YouTuber kullanıcısı bunu tanıttığı zaman adam ihya olur. Ondan para falan istemez
Ya
diye
bu arada ben
zannediyorum.
Türkiye'de de merak ediyorum. Türkiye'de milyon izlenmelere ulaşan kanallar var çünkü her bir videosu.
Evet
Acaba
yani
onlar
var.
ne kadar para kazanıyorlar?
Yani sormak lazım.
Evet yani gerçekten bu işte bir sektörde bir para varsa genç insanlar için de aslında
Tabii
yine
ki
bir kapı.
yeni bir kapı olabilir. Şimdi işin öteki tarafında, madalyonun öteki yüzünde işte bu büyük yayıncıların büyük emekler sarf ederek çıkarttıkları oyunlar var. İşte o yapımcılar zaten reklam kampanyalarıyla birlikte oyunu tanıttıkları için şu aşamada mesela bu adam bu kadar para kazanıyorsa ben de karımı alayım arkadaş gibisinden bir şeyde bulunabilir, harekette bulunabilir diye
Evet.
düşünüyorum.
Zaten adamlar biliyorsun işin suyunu çıkarttılar. Her şeyi ek paketle kullanıcılara verme çabası
Yani
içindeler.
evet.
Oradan da büyük ihtimal pay isteyeceklerdir. Teknoloji tarafında kısa kısa birkaç haber daha değinip bitirmek istiyorum. Bunların en önemlisi bence Nvidia'nın ana akım telefon ve tablet pazarından çıkacak olması. Biliyorsunuz her bir Tegra ve lansmanında bu sefer yaptık. Bu sefer diğerlerini sildik. Grafiğin dibine vurduk. Konsol grafikleri PC'de işte el cihazlarında falan filan dediler. Her seferinde çıkarttıkları böyle Yonga ile beraber de hem üreticiyi zora soktular hem de alan kullanıcıyı pişman etti Nvidia.
Binbir gece
Şimdi
masalları.
yapamıyoruz diye ayrılıyorlar buradan. Zaten Qualcomm'un daha Nvidia işe girerken Nvidia ile Intel bu işlere böyle heyecanla sarılmışken bir açıklaması vardı.
Yapma evladım.
Ya bu iş PC ve donanım yapmaya benzemez. Biz burada 5 watt'ın aşağısında şu işleri yapabilmek için 40 takla atıyoruz. 1 watt'lık işlemci üretmeye çalışıyoruz. Sizin yaptığınız o 300 watt'lık ekran kartlarını burada beklemeyin. Hani
Yani.
bu ayrı bir uzmanlık alanı demişti. Yılların gerektirdiği bir deneyim lazım burada demişti. Görünen o ki haklı çıktılar çünkü Intel'de biliyorsunuz bir Çinli işlemci üreticisiyle ortaklığa gidiyor. Nvidia da zaten pazardan çıkarak bu işin gerçekten ehli insanların yapması gereken bir iş olduğunu göstermiş, net bir şekilde oluyor, ortaya koyuyor. Bir diğer haberimiz de Alienware'den. Alienware Steam Machine makinesini yakında satışa çıkaracak ve $550 fiyatıyla da ilgi çekici bir cihaz olacak. Bu makinede Intel Core 3 Haswell tabanlı bir işlemci var ve Maxwell tabanlı Nvidia tarafından özel olarak üretilmiş bir GPU yer alacakmış. GPU detayları henüz daha verilmemiş ama 2 GB DDR5 belleklerle gelecek olan ve bence orta az seviyede yer alacak bir GPU olacaktır diye düşünüyorum fiyatı göz önüne aldığımızda, ama konsollara iyi bir rakip olacak.
Evet.
Aslında Nvidia'nın özel üretim bir GPU ile beraber destek vermesi de projeye Intel'in, Nvidia'nın AMD'ye karşı ortaklı olarak da gösterilebilir.
Olabilir. Konsol Steam Machine'lere destek verelim.
Evet, gerçekten. 500 GB'lık bir sabit disk, 4 GB sistem belleği, işte Wi-Fi, Bluetooth bağlanabilmeler, HDMI çıkış, HDMI giriş, ki HDMI giriş olması da bu sistemin aynı Xbox One'da da olduğu gibi TV ile o kutu üzerine yerleştirilecek bir cihaz olduğunu gösteriyor. Merakla bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Ben PC'lerin şu anki Windows'lu yapıları, Linux'lu yapılarıyla çok da konsollara karşı mücadele edebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bir konsolun tutabilmesi için gerçekten o konsola has, tamamen iyi düşünülmüş, o konsolun tüm kaynaklarını kullanan oyunlar görmemiz gerekiyor. Mesela E3'e bakın, Sony kullanıcılarına eminim Uncharted her şeyden daha fazla heyecanlandırmıştır.
Yani tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. Konsol kullanıcılarını acaba hedefliyorlar mı? Hedefliyorlarsa eğer şunu kendilerine soruyorlar mı? Şimdi Steam Machine üzerinden farklı yazılımlar var. İşte Windows 7'yi kurabiliyorsun, evet, vesaire falan. Benim bildiğim ya da en azından benim gözlemlediğim kadarıyla, tırnak içerisinde söylüyorum arkadaşlar, herkes buna katılmak zorunda değil ama genellikle çok fazla böyle laga luga ile uğraşmak istemeyen, yok efendim ekran kartının grafiği, yok işte şunu indireyim bundan uğraşayım falan demeyen, direkt CD'yi takacak ve artık dijital olarak indirdiyse, evet, start'a basacak, oynayacak. PC oyuncusu öyle değil ama. PC oyunculuğu çok farklı bir şey ve masaüstü, hali hazırda masaüstü PC kullanan birisi acaba böyle bir cihaz tercih eder mi? Bu çok büyük bir soru işareti.
Evet, hep birlikte göreceğiz. Ben de çok fazla geleceğin olduğunu düşünüyorum. İlk başta da çok heyecanlanmıştık. Windows'tan kurtuluyoruz, Linux tabanlı olacak diye. Ama Steam Machine'den görünüyor ki eğer iyi oyunlar oynatmak istiyorlarsa hala daha Windows'a muhtaçlar. Son haberim de Steam El konsolu ile ilgili. Bu da enteresan. Şimdi bu gerçekten Linux versiyonunu kullanacak ve daha çok indie game'leri hedef alan bir proje. ARM tabanlı işlemci üstünde çalışacak olan bir el konsolundan bahsediyoruz. Kontrol cihazı Steam'in kontrol cihazına çok benziyor. Hani genel olarak tasarım falan, o ilk çıkan prototipi ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama işte asıl enteresan proje bu olmuş. Çünkü el konsolları biliyorsun can çekişiyorlar. Nintendo orada kendi oyunlarına sahip olmasa büyük ihtimal o da satamayacak bu
tabii
kadar.
Tabii ki canım, o en büyük olayı o zaten.
Vita çoktan havlu attı. Bakalım ne olacak.
Yani Vita kanadında baktığımız zaman Sony'nin en son yapmış olduğu bir açıklama daha var. Geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz işte PlayStation 4'ün bir artık aksesuar olarak
uzantısı oldu.
Uzantısı olarak görüyoruz demesinin yanısına bu haftada çok az oyun gelecek. Bundan sonra daha çok indie tabanlı bir konsol olacak falan demişlerdi. Ya şeye üzülüyorsun. O kadar güzel bir donanım var. O kadar başarılı bir cihaz ama işte indie oyunları da tabii küçümsemiyor. Küçümsüyor olsak zaten bağımsız programı yapmazdık, evet, ama hani Vita için konuşuyorum. Ben her zaman şunu söylemiştim. Vita döneminde de kulakları çınlasın. Erdinç'le birlikte Nintendo 3DS Vita savaşı yaptığımızda bence masaüstü konsollardan oyun getirmenin el konsoluna çok büyük bir getirisi yok. Çünkü adam orada hali hazırda oynuyorsa el konsolunda onu ne kadar taşır? Ne
bir
kadar oynar?
El konsoluna ne kadar uygun? Bir de onu
konuşmak. El konsoluna ne kadar uygun? Yani aynı keyfi orada devam ettirmek bence çok matah bir şey değil. El konsolunda tamamen farklı işler yapmak lazım. Aynısında bu Qualcomm'la Nvidia'nın işine benziyor birazcık. Hani sen,
evet,
diyorsun
bir
ya.
De aslında oyun olarak da baktığımızda Angry Birds'ün ulaştığı başarıya bakıyorsun bugün. Hı-hı. Ya da 2048'in ulaştığı başarıya bakıyorsun. Tabii. Ya da strateji oynayan adamların kaç lira kazandığını biliyoruz.
İşte Clash of Clans falan var.
Cihazı özel her zaman oyun. Tabii. Yeniden düşünülmüş, o cihaz için tamamen kafa yorulmuş bir oyun.
Kesinlikle.
Daha fark yaratıyor.
Benim demek istediğim nokta da buydu. Tam anlamıyla. Mesela T-Ray öyle bir oyundu. Hatta T-Ray için ben şey demiştim incelemesinde. Sanki ilk önce T-Ray yapmışlar, ardından PS Vita'yı yapmışlar. O derece başarılı bir oyundu ama bu tarz oyunlar gelmedi. Devamı gelmedi maalesef. Çok az oldu. Çünkü PS Vita'ya da ilgi azdı. Her şey karşılıklı. İstediği gibi gitmedi. Şimdi hani Vita'yı bir kenara bırakacak olursak Steam el konsolu, ben burada çok merak ediyorum. Kaç tane PC kullanıcısı arkadaş Steam kütüphanesini yanında taşımak çok aslında özel bir şey. Düşünebiliyor,
evet,
musun?
Doğru.
O kadar oyun sürekli olarak yanında ama bunların kaç tanesini siz el konsolunda
işte,
oynamak istersiniz?
Tabanlı olacağı için hepsi el konsolunda çalışmayacak. Bunu söyleyeyim. Sadece indie oyunlar,
evet,
çoğunluğu. O da sadece destekli oyunlar. Şimdi ARM tabanlı bir işlemci, ona göre GPU'su daha güçsüz tabii ki. her oyunda, her indie oyunda çalışmaz.
Evet işte ya, öyle de bir şey var. Ya mesela Don't Starve her yerde oynamak isterim ama işte dediğim gibi bunu özel bir cihaz almak, her şeyi çalıştırmayan, neyi çalıştıracağından emin olamadığınız bir cihazı almak bir PC oyuncusu olarak sizi ne kadar cezbeder?
Evet, yorumlarını da paylaşırsanız seviniriz. Evet, gerçekten kesinlikle. Benim de merak ettiğim bir konu.
Ve
ama
üstelik analogları da yok. Normal o Steam kontrolcüsünde bize tuhaf gelen
değişik
o garip
bir tasarımı var. Göçük evet. Sevmediğimiz tasarım ki Steam'in sonradan vazgeçti zaten ondan biliyorsun.
Evet, vazgeçmişti. Bakalım bunda neler olacak. Oyun dünyasından kısa kısalara geçtiğimiz zaman arkadaşlar bir başka remastered fısıltısıyla oyun dünyası hareketlendi. Sleeping Dogs'un yeni nesile geleceği söyleniyor ki Shoptu tarafından listelenmiş olması da bu dedikoduyu bir hayli güçlendirmiş durumda. Bir diğer haberim Rise of the Tomb Raider'la alakalı. Eski nesili de çıkacağı söyleniyor. Amazon tarafından listelendi bu da. Büyük ihtimalle perakendeciler direkt ellerine liste oluşturacak.
Evet,
giriyorlar, uğraşmak istemiyorlar ve böyle açıklara yol veriyorlar. Açıkçası Rise of the Tomb Raider'ın yeni eski nesile de gelecek olması güzel bir şey. Hali hazırda her iki konsolun da PlayStation 3 ve Xbox One'da 80 küsur milyon kullanıcısı vardı. Gerçi onların büyük bir kısmı da yeni nesile geçmeyi çok arzu ediyorlar. Ama eski nesili de unutmamaları çok önemli bir detay. The Sims 4'ün çıkış tarihi duyuruldu arkadaşlar. 5 Eylül'de Avrupa'da raflardaki yerini alacak ve siz de sanal ailenizle birlikte mutlu mutlu yaşamaya devam edeceksiniz. Ev geçindirme derdine düşeceksiniz falan filan.
Ya o oyun apayrı bir kitleye sahip. Özellikle bayanlar çok seviyor oyunu.
Evet. Bizim Beril çılgınlar gibi
oynuyor. Evet işte. Yani bayanları belki de yani dişileri oyunla buluşturan en yegane i̇şte oyunlardan bir tanesi. Mario'dan sonra.
Mesela oluyor insanlar evlenmek istemiyor ama aile duygusu nasıl bir şeymiş deyip acaba oradan alabilir mi? Tabii şimdi o da çok ayrı bir şey.
Çocuk bakmak nasıl bir şeymiş falan orada deyip oradan görebilirler. Enteresan bir oyun gerçekten. Free to play versiyonunda inanılmaz bir oyuncuya sahip zaten genel olarak baktığımızda. Yine bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Son kısımdaki video Freddy Bibi'den geliyor. Bizim genelde kaynak olarak kullandığımız Rocket Jump kanalından videolardan bir tanesi. Far Cry için bu sefer co-op modunda nasıl olurdu live action çalışması diye bir proje yapmışlar. Gayet de güzel bir video olmuş. Sizi baş başa bırakıyoruz bu videoyla. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. All right. I'm approaching your gyro. Keep moving. I'm just past it. I see you.
I saved you.
Saved me? Set me up.
Set you up, then saved you. Look. The outpost is over there. Let's go. See that gate? Take out that guard. When you do, that's my signal. I'm gonna lay down mortar so it's quiet. Got it?
Sounds clear. Let's move.